Ayrım 7.
Marangoz Yango da yardım eder bize ve bir günde 100 kişilik masalar yaparız. Hem de kavak kerestesinden değil. Kavak istemiyorum, hayır. Şu karşımızda birer canavar gibi bekleyen ve küçücük yeşil sürgünlerine rağmen sıraya dizilmiş tabutları andıran kavaklardan olmasın. Sizin dağ evinizde fındık ağaçları vardı hani. Gayet sağlam odun veriyordu. Zifaf yatağınla çocuklarının beşiklerini işte o fındık ağacından yapmalısın Hristo. Sonra bir şey daha var unutmaman gereken. Benim anamın 17 çocuğu olmuş. Onun için erkenden ihtiyarlayıp kurumuş gitmiş zavallı. Biz bari kadınlarımıza iyi bakalım, olmaz mı Hristo? Ve çocuklarımızı hep okşayalım, doysunlar okşanmaya. Onları ilk defa okula yollayacağımız günleri düşün biraz. Voyo mimi diye ötüşecekler. Ve İzmir'e ineriz seninle. Çocuklar için kara tahta ile defterlik alırız. Hiçbir şeyin eksikliğini duymamalı çocuklarımız. Her sene yeni yıl günü yaylı oyuncaklar getiririz onlara. Bir defa Solari'de küçük bir tren görmüştüm. Bilemezsin nasıl gözüm kaldı o trende. Bir harikaydı canım, harika. Düğmeye basar basmaz rayların üzerinde yürümeye koyuluyordu. Çıh çıh çıh çıh. Ama göreceksin, yarın burada da, bu lanetli toprakta hakiki trenler işleyecek. Bizim döşediğimiz rayların üzerinden geçip gidecek o trenler ve yolun biz Rumlar tarafından can pahasına döşendiği yolculardan hiçbirinin aklına bile gelmeyecek. Yoruldum birdenbire. Belki üzerime çöken heyecan da yormuştu beni. Anlattığım şeyleri görmek istermişçesine gözlerini açmıştı Golis. Bir an sonra da zayıf ve keder dolu bir sesle fısıldadığını işittim. Ah bir yaşayabilsem. Yanında kalmaya katlanamıyordum artık. Doğruldum ve iki büklüm bir halde duvarlara yaslanıp tutunarak çıkmayı başardım. Serin hava ile ışık iyi gelir diyordum. Ama güneşe bakar bakmaz bayılacak gibi oldum. Kayıtsız, soğuk ve sadece takvimdeki günlerle aylar yerli yerinde geçsin diye gelip giden bir şey olarak göründü bana güneş. Kaçaklar boyunlarındaki demirden halkaları daha kaç gün taşıyacaklarını unutmasınlar diye. Bir can yoldaşına ihtiyacım vardı aslında. Teselli edilmek istiyordum. Birisi konuşsun ve ben cevap vereyim ve böylece anlayayım aklımı kaybetmediğimi. Costa'nın bulunduğu binaya yöneldim. Belki biraz iyileşmişti. Peki ya ölüp gittiyse? Şaşılacak ne var ki bunda? Yüzlerce insan gözlerini kapıyor geceleyin ve bir daha açmıyor. Sonuna kadar açıktı Costa'nın gözleri. Donuk, korkunç. Bu derece müthiş bakışlı bir ölü görmemiştim daha. Tam düşmanına lanet okuduğu, düşmanının suratına balgam attığı anda gafil avlanmış olmalıydı ölüme. Öbür dünyadakileri de ürkütmesin korkusuyla koşup hemen kapattım göz kapaklarıyla ağzını. Kinle, kudurgan bir hınçla gerildi sinirlerim. Sonra bu hınç bir anda kuvvet ve cesaret haline geldi. Koşarak çıktım dışarı. Koca bir orduyu boğmaya yetecek kadar güçlü duyuyordum ellerimi. Ve kaçmak istiyordum. Durmadan koşmak, tepe ve hendekler aşmak, bir solukta geçmek derelerle dorukları, ırmaklara atılmak. Ve bir rüzgar essin istiyordum. Şiddetli, kasırga gibi bir rüzgar. Essin ve kamçılasın çehremi, içimi serinletsin. Mayıs başına doğru Şükrü Efendi isminde bir Türk başhekim geldi bölüye. Hala yaşıyorsa tüm hayır dualarım kendisiyledir. Bir ermiş gibi yetişip kurtardı bizi. Üniformayla harp bu cömert yürekten insanlık duygularını söküp atamamıştı. Terk edildiğimiz durum karşısında dehşete kapıldı adam. Ağır hastaların hastanelere taşınmasını emretti hemen. Duvarlarda pencereler açtırdı. Yaktırdı saman yığınlarıyla pis çuvalları. Her tarafı dezenfekte ettirip badanalattırdı. Bir etüvle birlikte yeni örtüler getirtti. Yıkanma ve kılları alma mecburiyeti koydu. İlaç ve süt verdi bizlere. Karanavayı yenebilir hale getirdi. Hastalıktan ölmeden çıkanlar için 4 aylık bir nekaat izni imzalıyordu. Ve 3000'den 700'ümüz kurtulabildiysek bunu Şükrü Efendi'nin cömertliğine borçluyuz. Hastaların izin kağıtlarını doldurmak üzere beni yanına yardımcı almıştı. Sıra bana geldiği vakit büyük bir heyecan boğdu içimi. Yaptığınız iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım dedim. Senin için yapmadım ki diye cevap verdi. Sizler için yapmadım ki ben bu iyiliği. Kendi vatanım için yaptım. Yurttaşlarımızla askerlerimizin insan dışı bir duruma düşmelerine göz yumacak olursak ne biçim bir millet oluruz biz. Sözlerimi nasıl karşılayacağını kestiremediğim için ürkek bir sesle fısıldar gibi harp insanları hak yolundan döndürüyor dedim. Genç olduğun ve bu genç yaşında büyük acılar çektiğin halde hayatı doğru bir şekilde görüyorsun dedi. Harp sahiden de insanlar ve milletler arasında uçurumlar açıyor. Sizin mitolojinizde bir kirke vardır hani. Dokunduğu insanları domuza çevirir. İşte o kirke harbin ta kendisi. Hadi şimdi koş annenin kucağına. Sana iyi şeyler yedirsin. Yeni bir can kazanmış gibi oldum bir anda. Bacaklarım sertleşti, dik yürümeyi başardım yeniden. Ve yeni bir umutla doldu yüreğim. Yakın geçmişteki korkunç anılar ancak tren sarsıldığı vakit üzerime çullandı. Nice ölü bırakıp da gidiyordum ardımda. Nice değerli, nice sevgili arkadaş. Gözlerini boğuntuyla gözlerime diken annelerine ne diyecektim yarın? Gerçeği gizlemeye kendimde hak görecek miydim? Hiçbir zaman anlayamadım bu dört nikahat ayının nasıl akıp geçtiğini. Daima acelecidir sevinç. Daha şöyle bir tutmanıza, doya doya sarıp kucaklamanıza meydan kalmadan muzip bir afacan gibi kaybolur gider. İlk ayı yatakta geçirmiştim. Çalışmak için kalkar gibi oluyor ama takatsizlikten hemen devriliyordum gene yatağa ve annem endişe içinde soruyordu. Ne zaman düzeleceksin yavrum tamamıyla? Ne vakit iyileşeceksin sen? Durmadan gidiş gelişlerini seyrediyordum. Sessizce görüyordu işini. Ablamla annem tarlaya gittikleri vakit yalnız kalıyordum evde. İskemlelere, divanlara, işlemeli örtülere ve sıra sıra saksıların içinde boyun büken süs bitkilerine bakıyordum. Annem hep onlarla övünürdü komşulara. Babamın bir resmi asılıydı duvarda. Sert bakışlı canlı gözler, küçük çukurlu dört köşe çenesini büsbütün katılaştıran sarkık bir alt dudak ve dudağın üzerinde kalkık bir bıyık. Yanında annemin resmi durmakta. Her zamanki gibi küçücük ve iyilik dolu. Fotoğrafçı asmıştı onun fotoğrafını babamınkinin yanına. Babam öldükten sonra asmıştı. Annemle birlikte fotoğraf çektirmeye hiç yanaşmamıştı babam. Bir köşede cevizden ikonostaz duruyor. Evlilik taçları, kutsanmış nice dallar, solmuş fesleğen, tunç buhurdan, biraz bozuk para ve babamın iyileşmesi için ve Mihail'in sağ salim Yunanistan'a varması için adanan kurbanlar. Hepsi orada işte, odadan hatıra taşıyor. Bacaklarımın üzerinde devrilmeden durabileceğimi gözüm kestiği andan itibaren çalışmaya başlamıştım. Boş durup oturmayı sevmez köylüler. Çoktandır budanmamış ve sulanmamış olan ağaçlar yemişi azaltmışlardı. Verdikleri biraz meyveyi de daha henüz olmadan çocuklarla serçeler bölüşmekteydi. Ermiş lakabını taktığımız ihtiyar çiftçi Stilianos'la ailesi annemin ekinler için kendilerine emanet ettiği bütün buğdayı silip süpürmüştü çoktan. Isırgan otları ve dikenlerle örtülüydü tarlalar. Köylü asker kaçakları da rahat bırakmıyordu çiftçileri. Yiyeceğini, giyeceğini, yüzüğünü veya bir altın dişini söküp almak için önüne gelen öldürüyorlardı. Erkekler sabah evden ayrılırken akşam sağ salim dönmelerine yardım etsin diye istavroz çıkarıp Tanrı'ya ve sırayla bütün ermişlere dua ediyorlardı. Köyde hayat bu şekle girmişti işte. Ama amele taburundan gelmiş olan ben bu hayatı gene de yaşanır buluyor ve iznimi uzatmanın yollarını arıyordum. Bir aile dostumuz bana teminat vermişti. İzin kağıtlarını kontrol eden Rum hekimi tanıyordu ve onunla konuşacaktı. Sen o işi olmuş say demişti bana. En azından 3 ay uzatır. Bugüne kadar hiçbir ricamı kırmamıştır benim. İnandım ve gittim ben de. Hatta rüşvet yediğini işittiğimden yanıma 10 altın lira aldım. Ama rüşvet işinin nasıl döndürüldüğünü bilmiyordum yazık ki. En düşük tarife 30 liraydı. Bu para hekimin el ulağı olan bir üçüncü şahsa veriliyor, o da parayı bir albayla bölüşüyordu. İş işten geçtikten sonra öğrendim bu ayrıntıları. İznim biteli epeyce olmuştu ve ne aile dostumuzun ricası ne de benim düzelmemiş sağlığım umrunda bile değildi hekim hazretlerinin. Hızlı bir muayeneden sonra hemen jandarmalara teslim etti beni ve kendimi dört duvar arasında buldum. Eşyamı almak ve anneme veda etmek için köyüme gitmeme izin verilmesini boşuna rica ettim. Zaptiyenin cevabı kesindi. İzin verelim de kaç, öyle mi diyordu. Çok tecrübe ettik senin gibileri ve artık aklımız başımıza geldi. Kapatıldığım hücre 10 kişi için yapılmıştı ama 60 kişi vardı içeride. Çoğu kaçaktı. Bir kısmı da benim gibi iznini aşırmış olduğundan birliğine mevcutlu sevk edilmek üzere orada bulunmaktaydı. İster Türk olsun, ister Rum, ister Ermeni, ister Yahudi. Kendi arzusuyla orduya dönmek isteyen bir tek asker yoktu aralarında. 14 Eylül günü yeniden Ankara'ya gönderilmekteydim. İkinci amele taburu bu sefer Kızılırmak yakınındaki Yavşan köyünde bulunuyordu. Ve bu seferki karşılama biraz farklıydı. 3 dar ağacı dikilmişti köyün meydanına ve burada günlerdir asılı duran 3 delikanlının göğsüne de üzerinde "Ben bir asker kaçağıyım" yazılı birer ilan levhası sarkıtılmıştı. Asılmış arkadaşlarına bakıyordu askerler ve yüzlerinde hiçbir ifade okunmuyordu. Kılları kıpırdamıyordu sanki. Ne asılmak, ne boyunduruk, ne de işkence. Anlaşılan artık hiçbir şey insanları kaçmaktan men edemiyordu. Ve kaçmak, harbe karşı harbetmek gibi bir şeydi. Herkes kendi başına sorumlu olmak istiyordu sadece. Buna karşılık kışlalardaki değişiklik hatırı sayılır cinsindendi. Çadırlarda yatmak mümkündü bu sefer ve her cuma günü toptan temizlik vardı. Bitler kaybolmuştu ortadan, hastalar hastaneye kaldırılıyordu. Ama açlık işkencelerin en korkuncu haline gelmişti. Elbiselerimizi, yiyeceğimizi, paramızı, neyimiz varsa hepsini gasp ediyordu muhafızlarımız. Paketlerimizi de düpedüz çalıyorlardı. Taş kırmak, tünel kazmak, yol yapmak için günde 15 saat çalışmaktaydık. Ve açlığın pençesinde inliyorduk gece gündüz. Tayin ekmeğinin dağıtılmasını deliler gibi bekliyor, bütün gün, bütün gece boyunca o anın özlemi içinde kıvranıyorduk. Öfkeli insanlar olup çıkmıştık hepimiz. Taştan bir yastık, bir bitli çuval, bir lokma ekmek, abdesthane sırası. Sözün kısası bir hiç için boğuşmaya hazırdık birbirimizle. Aç gözlü ve hayasız kesilmiştik sonunda. Jandarmalar ticaretlerini iyi kurmuşlardı. Bir avuç kuru üzüm karşılığında soyup soğana çevirmekteydiler bizi. Alışveriş yapmak için köye tek başımıza gitme hakkımız yoktu ve aramızdan birçoğu açlığa daha fazla katlanamayıp elbise ve ayakkabılarını değiştiriyordu bir lokma yiyecekle. Bunların çoğu yarı çıplak kaldıkları için soğuğa dayanamayıp öldü. Yeni bir çift bot almıştım. Belki de çocukluğum yalın ayak geçtiği için iyi ayakkabılara karşı daima bir zaafım vardı. Botlara göz diken muhafızlar yiyecek karşılığında vermemi teklif ettiler ve ben ağzıma tatlı bir lokma koyabilmek için ruhumu şeytana bile hem de defalarca satmaya hazırdım. Bir gün aşçı elinde bir tabakla yaklaştı masaya. Tabakta yağlı bir pide parçasının üzerinde ipince kıyılmış soğanlar arasında serpilmiş yatan biberli enfes bir şiş kebabı vardı. Getirip önüme bırakmaz mı tabağı? Tatlı bir koku doldurdu ciğerlerimi. Gözlerim kamaştı adeta, ağzım sulandı. Elimi uzatır uzatmaz aptalca bir kahkahayla çivilenip kaldım olduğum yerde. Hey yavaş gel bakalım, önce botları çıkar. Botları mı? Ne sandındı, botları tabii. Kara gözlerinin için koymadık bu tabağı önüne. Ayakkabıları verir, kebabı alırsın. Deli gibi fırladım yerimden ve küfrederek dışarı kaçtım. En gürbüz ve sağlam olanları ayırmış, tünelde çalışmaya göndermişlerdi. Ben de aralarındaydım. 900 metrelik bir tünel açmak üzere Yozgat'la Yavşan arasındaki çok yüksek bir dağa sevk edilmiştik. İki takım halinde çalışacaktık. Birimiz dağın bir yanını, öbür takım da öteki yanını delmeye koyuldu. Günde 18 saat çalışıyorduk. Kayayı delmek için kullandığımız iri çekiçler ve ufak burgular vardı. Dinamit vermemişlerdi. Sadece siyah baruttan faydalanabiliyorduk. İkişer kişilik ekipler halinde her gün belli sayıda lağım açıp patlatmak gerekti. Yoksa öküz kuyruğu hazırdı sırtımızda. Kaldırılan toprağı el arabalarıyla taşıyorduk önceleri. Sonradan ufak vagonlar getirdiler. Bu işimizi gerçekten hafifletti. Kayayı kırmak için kuvvet lazımdır. Biz ise açlıktan zayıf, türlü azap ve hastalıklardan bitkin düşmüştük. Aramızdan çoğu kan tükürüyor, bir zaman sonra da ölüp gidiyordu. Kimimiz ise gerçekten dayanıklı kişilerdik. Bunların başında Miços geliyordu. Miços kendi deyimiyle anasının karnından müzisyen çıkmış. Şöyle anlatırdı hep doğuşunu. Anamın kurtulma anı gelip çattığı vakit şöyle bir başımı uzatıp "Önce santurumu al" dedim ebeye. Ancak ondan sonra çıkıp tadına bakarım dünyanızın. Öğleyin muhafızlar yemeğe gittiğinde biz de Miços'un çevresinde toplanır neşe saçmaya koyulmasını beklerdik. Hadi biraz dalga geçelim diye başlardı. Gülmek kurtarır bizi. Gülmek besler, gülmek kuvvetlendirir. Kızarmış kuzu, çalkanmış yumurta, turfanda yemiş gibidir gülmek. Herkesin ağzı kulaklarına varırdı o saat. Hadi Smornataki, merhamet eyle bize. Söyleyiver şu yuvarlak kalçalı, tombalak baldırlı Marisa'nın şarkısını. Şu kadidi çıkmış heriflere bakın hele. Hele şu iskeletlere bakın bir. Yahu sizde oraya buraya savuracak kuvvet kalmış mı? Madem öyle, gelin de anlatalım hikayeyi bir daha. Ama bu sefer can kulağıyla dinleyin. Malum ya, 1001. kere anlatıyoruz bunu. Ve anlatmaya koyulurdu Marisa'nın tombul nahiyelerini. Sevgili Sotiros usta her Allah'ın günü bilmem ne kadar çam fıstığı, bir o kadar tereyağı ve pirzola, üstelik de bir alay tuzlanmış et yedirirmiş Marisa'ya. Öyle ki gıda bolluğundan sarılık olmuş kızcağız. Öyle yazmış. O bir tarafta Azrail ile pençeleşe dursun, öbür tarafta Sotiros usta için dökermiş. her şey bir yana dermiş. Baldırlarını kaybetmek çok acı gelecek bana. İlle de baldırları Marisa'nın, ille de baldırları. Bir gün birisi hikayenin en can alıcı yerinde tam Marisa'nın baldırlarının gövdeyle bitiştiği yerdeki gizli nahiyeyi tasvir ederken sözünü kesti Michos'un. Öf be yeter diye bağırdı şakacıktan. Rahat bırak artık şu zavallı Marisa'nın baldırlarını. Kadın değiştirelim biraz. Marisa'ya kanıksadık. Kılımız kıpırdamıyor. Michos ters anladı şakayı ve birbirlerinin boğazına sarılacak raddeye geldiler. Sonunda Bornovalı Christoforos girdi araya. Sizi de Marisa'nızı da şeytan götürsün be diye haykırdı. Karı baldırı görecek göz mü kaldı bizde? Güzel bir jambon parçasından söz etseniz anlarım. Bak onun için cambazlık yapmaya razı olurdum işte. Yaşadığımız hayatın içimizi de dışımız gibi katılaştıracağını sanmıştım. Nasıl da aldanmışım. Tünel bitip de iki takım dağın orta yerinde karşılaştığı vakit o ne sevinçti ya Rabbi, o ne heyecan. Zavallı insanoğlu sen Tanrı'yı kendinde taşıyorsun. Hayatın hatırasıyla yaşayan bir deri bir kemik esirlerden gayri neydik biz aslında? 7 ay boyunca kayaları oyup dağın içini kemirmiştik. O da bizim içimizi kemirmişti tabii. Ama sonunda yenmiştik onu ve nasıl inanılmaz bir gurur duyuyorduk. Anadolu zenginliklerinin bu tünelden geçerek kıyıya ulaşacağı barış dolu yılların hayalini kuruyorduk şimdiden. Rumlar da Türkler de kısa bir an için her şeyi unutmuştuk. El ele verip bir ev kurduktan sonra oturup yorgunluk cigarasını birlikte tüttüren ve ilk yemeği birlikte yiyen kardeşler gibi el sıkışıyorduk. Ama bu coşkunluk uzun sürmedi. Asker ağanın düdüğü ötmüştü gene. Kızılırmak buz tutmuştu. Buzların üzerinden geçiyorduk her sabah. Odun angaryasına gidip gelirken çalı çırpı demetlerini de sırtımızda taşıyorduk. O sıralarda yeni bir felaket çöktü üstümüze. Dişlerimiz sonbahar yaprakları misali dökülmeye koyuldu. Allah'tan bize dinlenme izni veren bir hekim çıktı. Faydalı bitkiler toplayıp yiyerek kurutabildik. Gerçek birer iskelet gibiydik aslında. Kemiklerimiz neredeyse derimizden dışarı uğrayacaktı. Dehşete kapılıyordu bizi iki büklüm çalışırken görenler. İnsana benzer yanımız kalmamıştı. Ordunun sepete büyük ihtiyacı vardı. Harp içindeydik ve erzak taşımaya çuval yetiremiyorlardı. Bir gün nitekim, içinizde sepet örmesini bilen var mı diye sordu bir albay. 10 kişi çıktı ortaya, aralarında ben de vardım. Yalan söyleyip söylemediğimizi anlamak için bir örnek istediler. 10 kişiden sadece Lefteri meslekten sepetçiydi. İşin nasıl yapılacağını o gösterdi ve hürriyet arzumuz öylesine kuvvetliydi ki rahat zamanda öğrenmesi aylar alacak şeyi bir saat içinde eksiksiz kavramıştık. Bu denemeden sonra ırmağın kıyılarında 5 kilometrelik bir daire çerçevesindeki sazlık mıntıkaları keşfe çıkmamızı emretti subay. Konak yerine 1 saat mesafede ideal bir sazlık bulduk ve hemen çadırımızı kurup işe giriştik. Sazlığın yakınında ileri fikirli Türk topluluklarından tahtacıların oturduğu bir köy bulunuyordu. Neye ördüğümüz sepetlerden bir kısmını verip de onlardan erzak almayacaktık sanki. Lefteri itiraz ediyordu. Korkarım bunlar sepetleri alır, yiyecek yerine de beynimize kurşun sıkarlar. Hiç korkma diye cevap verdim. Tahtacıları tanırım ben. Yörüktür bunlar, yani rafizidir. Kürtler gibi bunlar da Hristiyanlara yakınlık duyarlar. Köye varınca ne kadar haklı olduğum çıktı meydana. Sepetlerim adeta kapışılmıştı. Rum olduğunu öğrenen ihtiyar da akşam yemeğini alakoydu. Oğlu da bizimle birlikte oturdu sofraya. Ama işin asıl tuhafı kadınlar peçesiz hizmet ediyor ve rakı yerine şarap sunuyorlardı. Müslümanların bu türlü gelenekleri olmadığını iyi bildiğimden gizli bir Hristiyan ailesine düştüğümü sandım. Mardinli bir köylü vardı taburda. İsmi Hasanoğlu Grigori'ydi. Gizli Hristiyanlardan söz eder dururdu hep bize. Bizim orada derdi, köylerin çoğu zorla kurdurulmuştur. Türkler Rumca konuşan köylülerin dilini kesiyorlardı. İşte bundan ötürü Türk isimleri aldılar. Ama yürekleri hep aynı kaldı. 1909 Teşkilat-ı Esasiye zamanında Jön Türklerin her türlü hürriyet vaadini aldanıp hakiki kimliklerini açıkladılar. İşte ihtiyar tahtacının sofrasında Hasan'ın bu sözlerini hatırladım birden ve şöyle bir ağız yokladım. Bizler Müslümanızdır dedi ihtiyar. Ama tahtacılara mensup Müslümanlarız. Pek sevmeyiz Osmanlıları. Hristiyanları da zeki ve çalışkan oldukları için tutarız. İnanmadım ama ısrar da etmedim. Ayrılacağım sırada hediyeye boğdular beni. Yulaf ekmeği, yumurta, peynir ve hatta bir küçük damacana rakı verdiler. Arkadaşların içeride kederlerini unutur diyorlardı. Çadırı döndüğüm zaman bayağı sarhoş gibiydim. Tahtacıların şarabından çok cömertliklerinin verdiği sevinçten. Ama birden albay dikiliverdi önüme. hediyeler karşısında şaşkınlıktan çivilenmiş kalmıştı. Kendimi mazur göstermek için bir alay yalan sıralamaya koyuldum. Araya birkaç gerçek nokta da sıkıştırdım tabii. Ve sonunda anladım ki albayı ilgilendiren tek şey rakıdır. Bunu sezer sezmez de atıldım. Size bu ev rakısını ikram etmeme izin verin albayım. Nazlandı önce, bırın kırın etti ama sonunda madem ki ısrar ediyorsun alayım dedi. Yalnız ödemek şartıyla alacağım. Ne diyorsunuz albayım diye haykırdım. Hiç ben sizden para kabul eder miyim? Türklerin kendilerine hediye verilmesinden nasıl haz duyduklarını bilmez değildim. Herhalde albay bir istisna değildir diye hesaplamıştım. Nitekim ayrılmadan önce bundan böyle sepetleri tabura sen getireceksin dedi. Geldiğin vakit beni göreceğini söyle. Seninle konuşacaklarım var. 2 gün sonra karşısındaydım. Sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama tek kelimesini ağzından kaçıracak olursan kendini ölmüş bil. Hiç merak etmeyin efendim. Mezar gibiyimdir. Benden sır çıkmaz. Dinle. İaşe zabiti sana bir teneke zeytinyağı verecek. Onu hediye aldığın köye gider, rakıyla değiş tokuş edersin. Sonra da bana haber verirsin. Birisini gönderir aldırırım rakıyı. Anladın mı? O günden sonra da albayla olsun, İaşe zabitiyle, mühendisle veya hekimle olsun iyi işler çevirdim. Ama bu tatlı hayat dönemi uzun sürmedi. Çünkü yeniden Ankara'ya yollandık. İkinci amele taburu Türk çiftçilerin hizmetine verilmişti. Hasat zamanıydı ve köylerde erkek yoktu. Ekinler telef olmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 2 günlük dinlenmeden sonra köylere dağıldık. Ben 50 arkadaşla birlikte Göldere'ye yollandım. Oğulları askere alınmış olan Türk çiftçileri meydanda toplanıp tepeden tırnağa muayene ettiler bizi. Dayanıklı olup olmadığımı anlamak istiyorlardı. Pek zayıf bunlar canım dediler. Tükenip gitmiş hepsi. Çapayla sapana nasıl güç yetirebilecek ki bunlar? Kısmetim varmış. 6 arkadaşımla birlikte iyi bir çiftçinin eline düştüm. Köyün eşrafındandı Ali dayı. Göldere'deki evinde hasta yatan karısı ve 18 yaşındaki kızı Adviye ile birlikte yaşıyordu. Benim de askerde 3 oğlum var. Onun için sizin derdinizi anlarım. Burada hiçbir şeyiniz eksik olmaz. Ne yiyeceğiniz ne içeceğiniz. Herkes size hoş davranır. Siz de işinizi hüsnü niyetle görürsünüz. Olur biter. Konuştuğu vakit gözlerini karşısındakinin gözlerine dikerek ona derin bir güvenlik duygusu aşılıyordu.